Ayrım 19.
Büyücü nihayet bir yerlere varmaya başlamıştı. Dolant ona taze keçi boynuzu sütü getirdi. Yorulmuş görünüyorsun Ofir. Bizim görevimiz her an diri olmayı gerektirir. Kocanız nasıl? Canı çok sıkkın. Son mektubuna göre bütün zamanını tembel ve yalancı Yahudileri azarlamakla geçiriyormuş. Ama başkent inşaatının çok çabuk ilerlediği söyleniyor. Genel kanıya göre çok güzel olacakmış. Ama karanlık güçlerin ve kötülüğün tanrısı Set'e adanmış. Ramses ışığı söndürmeye ve güneşi gizlemeye çalışıyor. Onun başarısını engellemek zorundayız. Ben de buna inanıyorum Ofir. Desteğiniz benim için zorunlu, bunu biliyorsunuz. Ramses'in Mısır'ı yıkmasını engellemek için büyü konusundaki bilgimi kullanmama izin verir misiniz? Uzun boylu esmer kadın dudaklarını ısırdı. Ramses benim kardeşim. Ofir yavaşça Dolant'ın ellerini tuttu. O bize çok kötülük etti. Elbette, sizin kararınıza boyun eğeceğim. Ama neden hala tereddüt ediyorsunuz? Ramses ilerliyor. Ve o ilerledikçe sihirli koruyucuları daha da artıyor. Mücadelemizi erteleyecek olursak onu durdurma şansınız kalmayabilir. Bu tehlikeli, çok tehlikeli. Sorumluluklarınızın bilincinde olunuz Dolant. Hala harekete geçmek için vaktim var. Ama kısa bir süre sonra iş işten geçmiş olacak. Kralın ablası böyle bir şeyi onaylamaya cesaret edemiyordu. Ofir genç kadının ellerini bıraktı. Belki başka bir yol vardır. Neyi düşünüyorsunuz? Söylentilere göre kraliçe Nefertari hamileymiş. Bu artık söylenti olmaktan çıktı. Ona bakmak yeter. Onu seviyor musunuz? Zerre kadar sevmiyorum. Bu gece bir memleketlim bana gereken şeyleri getirecek. Dolant gözden kaybolmadan "Ben odama kapanacağım!" diye haykırdı. Adam gecenin yarısında geldi. Villa sessizdi. Dolant ve Lita uyuyordu. Ofir villanın kapısını açtı ve tüccarın uzattığı çuvalı aldı. Karşılığında da Dolant'ın ona bağışlamış olduğu iki parça keten kumaşı verdi. Alışveriş kısa sürede sona erdi. Ofir bütün pencerelerini kapadığı küçük bir odaya kapandı. Tek bir yağ kandili zayıf bir ışıkla odayı aydınlatıyordu. Büyücü çuvalın içindekileri bir sehpanın üzerine yaydı. Küçük bir maymun heykeli, fil dişinden bir el, çıplak bir kadının bayağı bir heykeli, minyatür bir sütun ve elinde yılanlar tutan bir başka kadın heykelci. Maymun heykelci ona Tanrı Tut'un yöntemini gösterecekti. El hareket yeteneğini. Çıplak kadın kraliçenin üreme organlarına zarar vermeyi, sütun ise büyüsünün sürekliliğini simgeleyecekti. Yılanlı kadın Nefertari'nin içine kara büyünün zehrini yayacaktı. Ofir'in işi hiç de kolay görünmüyordu. Kraliçe çok güçlü bir kişiliğe sahipti. Taç giyme törenleri sırasında Ramses'inkine benzeyen görünmez güçlerin koruyuculuğundan yararlanmıştı. Ama hamilelik koruma direncini azaltıyordu. Başka bir canlı Nefertari'nin canından besleniyor ve onun gücünü zayıflatıyordu. Büyünün başarı şansı olması için 3 gün 3 gece beklemek gerekecekti. Ofir doğruca Ramses'e saldıramamanın düş kırıklığı içindeydi. Ama ablasının karşı çıkması onu engelliyordu. Dolant'ın beynini ele geçirdikten sonra daha iddialı bir amaca yönelecekti. Şimdilik hasmını zayıf düşürmekle meşguldü. Günlük işlerin yönetimini ameni ve bakanlarına bırakan Ramses, sık sık Pir Ramses şantiyesine gidiyordu. Musa'nın azmi ve sıkı çalışma disiplini sayesinde eser dev adımlarla ilerliyordu. İşçilerin arasında neşeli bir hava esiyordu. Bunun nedeni sadece güzel ve bol yemekler değil, her birinin gayreti göz önünde bulundurularak verilecek primlerin söz verildiği gibi düzenli bir şekilde dağıtılmasıydı. İyi çalışan bir işçi kendisi için yeterli parayı toparlayıp ister yeni başkentte, ister başka bir yerleşim biriminde oturma şansına kavuşabilir ya da bir arazi sahibi olabilirdi. Ayrıca tam teşekküllü bir sağlık ocağı hastalarla ilgileniyor, gerekli ilaçları bedava veriyordu. Öteki şantiyelerin aksine P. Ramses şantiyesinde hayali hastalıklar bahane ederek istirahat koparmaya çalışan numaracılara rastlanmıyordu. Kral işçilerin iş güvenliği konusunda çok hassastı. Birçok ustabaşını sürekli olarak güvenliği sağlamakla görevlendirmişti. Amon tapınağının büyük granit blokları yerleştirilirken birkaç işçinin yaralanması onu üzmüştü. Grupların nöbetleşe çalışmaları sayesinde işçilerin bitap düşmesi önleniyordu. 6 gün çalıştıktan sonra verilen 2 günlük izin süresi onların dinlenmelerini ve eski güçlerine kavuşmalarını sağlıyordu. Sadece Musa kendine 1 dakika bile dinlenme izni vermiyordu. Her şeyi gözden geçiriyor, çatışmaları önlüyor, acil kararlar alıyor, gücü tükenen grupları yeniden düzenliyor, eksilen malzemeyi istiyor, raporlar yazıyor, öğle yemeğinden sonra 1 saat, geceleri de 3 saat uyku uyuyordu. Olağanüstü bir canlılığa sahip bir önderleri olduğunu gören Yahudi tuğla işçileri, onun her dediğine aynen itaat edip işlerini yapıyorlardı. O güne kadar haklarını bu denli kollayan bir adamın buyruğu altında çalışmamışlardı. Abner, Musa'ya Sari'nin hareketlerinden söz edebilirdi. Ama Sari'nin polisle iyi ilişkiler içinde bulunması onu korkutuyordu. Şayet Abner bozkuncu damgasını yiyecek olursa ülkeden kovulur ve karısıyla çocuklarını göremezdi. Haraç verdiğinden bu yana Sari onu artık rahatsız etmiyor, üstelik ona karşı sevecen denebilecek bir tavır takınıyordu. Bu yüzden Yahudi işçi sessizliğe gömüldü ve arkadaşları gibi aynı hevesle kalıplara tuğla döktü. Sabah Ramses şantiyeyi ziyaret etti. Hükümdarın geleceği bildirilince Yahudi işçiler bol suyla yıkandılar, sakallarını ve bıyıklarını kestiler. Yeni aldıkları bantlı perukalarını taktılar. Tuğlaları yan yana düzgün biçimde sıraladılar. Atölyenin önünde ilk duran arabadan zırhlı ve silahlı dev gibi bir adam indi. Görünüşü korku salıyordu. Yoksa işçilerden biri disiplin cezasına mı uğrayacaktı? 20 kadar okçunun yayılması havayı ağırlaştırdı. Seramana endişe içinde kımıldamadan sıra halinde duran Yahudi işçilerin arasından sessizce geçti. Denetlemesinden hoşnut kalan Sardunyalı askerlerden birine kral arabasının yolu açmasını işaret etti. İşçiler Firavun'un önünde eğildiler. Kral her birine seslenerek onları kutladı. Yeni perukalar ve Delta'nın beyaz şarabı ile dolu testiler dağıtılacağını açıklayınca büyük sevinç çığlığı yükseldi. Fakat işçiler için en iyi armağan, kralın kalıplarına yeni dökülen tuğlalara gösterdiği ilgi oldu. Onlardan birkaç tanesini eline aldı ve tarttı. "Mükemmel," dedi. Bir hafta süreyle yiyecek ve içecek payları 2 katına çıkarılacak ve fazladan bir gün dinlenecekler. "Grup şefiniz nerede?" Sari sıraların arasından çıktı. Ramses'in eski öğretmeni hükümdarın ziyaretinden hoşlanmayan tek kişiydi. Eskiden parlak bir öğretmen ve iddialı bir saray görevlisiyken, şimdi kendisine karşı komplo kurduğu kralı tekrar görmekten korkuyordu. "Yeni görevinden memnun musun Sari?" "Bana bu görevi verdiğinden dolayı majestelerine teşekkür ederim. Annemin ve Nefertari'nin iyi yüreklilikleri olmasaydı cezan çok daha ağır olurdu." "Bunun farkındayım. Majeste davranışlarımla hatalarımı unutturmaya çalışıyorum." "Hataların silinemez Sari. Kalbimi asit gibi kemiren pişmanlık bana büyük bir acı veriyor. Yine de o kadar kötü değilmiş ki aradan geçen bunca zaman boyunca çektiğin bu acıya dayanabilmişsin. Majestelerinin affına mazhar olabileceğimi umamaz mıyım?" "Af denen şeyi bilmiyorum Sari. Ya yasanın içinde ya da yasanın dışında yaşanır. Sen maatı kirlettin ve ruhun sonsuza dek aşağılık kalacak. Musa senden şikayet etmeye görsün. Kimseye zarar veremeyecek duruma düşersin. Majestelerine yemin ederim ki..." "Başka laf istemez Sari. Pir Ramses'in kurulmasında çalışma şansı yakaladığın için şükret." Kral arabasına binince yürekten gelen alkışlar göğe yükseldi. Sari de istemeye istemeye bu alkışa katıldı. 41. Önceden kararlaştırıldığı gibi tapınakların inşaatı öteki binaların inşaatından daha yavaş ilerliyordu. Bununla birlikte blok taşların teslimi hiç gecikmeden yapılmıştı. İçlerinde birçok Yahudinin de bulunduğu taş taşıyıcıları şantiyelere düzenli olarak taş getiriyorlardı. Taş temelleri önceden yapılmış kraliyet sarayı tuğla işçilerinin sıkı çalışması sayesinde başkentin göbeğinde muhteşem bir kütle olarak yükseliyordu. İlk yük gemileri iskelelere yanaşıyordu. Depolar açılmıştı. Marangoz atölyeleri çok lüks mobilyalarını çıkarıyor, seramik imalathanelerini sürekli olarak çalışıyordu. Villaların duvarları yerden fışkırmış gibiydi. Kentin mahalleleri şekilleniyor, kışlalar yakında birlikleri konuk etmeye hazırlanıyordu. Musa, "Sarayın gölü çok güzel olacak," dedi. "Kazı işinin önümüzdeki ayın ortalarında biteceğini sanıyorum. Başkentin güzel olacak Ramses, çünkü o büyük bir sevgiyle yapılıyor. Bu başarının başlıca sanatkarı sensin." "Görünürde öyle. Planı çizen sensin. Bense sadece onu uyguluyorum. Kral arkadaşının ses tonunda hafif bir sitem hisseder gibi oldu. Tam nedenini soracakken Memphis Sarayı'nın habercilerinden birinin dört nala geldiğini gördü. Seremoni onu hükümdarı 10 adım kala durdurdu. Nefes nefese kalan haberci attan indi. Hemen Memphis'e dönmelisiniz majeste. Kraliçe hasta. Ramses saraya öylesine hızla girdi ki saray hekimlerinin şefi Perima Akuma'yı çağırdı. 50 yaşındaki bu bilgili ve otoriter hekimin uzun ve ince elleri vardı. Deneyimli bir cerrah ve üstün nitelikli bir hekimdi ama hastalarına karşı sert davranmakla tanınıyordu. Ramses, kraliçeyi görmek istiyorum dedi. Kraliçe uyuyor majeste. Hemşireler kraliçenin vücudunu yağ ve uyku ilacı karışımı bir merhemle ovdular. Ne oldu? Erken doğumdan korkuyorum. Bu tehlikeli değil mi? Gerçekten de tehlike büyük. Size Nefertari'yi kurtarmanızı emrediyorum. Koyduğumuz teşhise göre durumu doğum için elverişli görünüyor. Bunu nasıl biliyorsunuz? Servisimdeki ilgililer her zamanki muayenelerini yaptılar, majeste. Birine arpa, diğerine buğday koydukları 2 çuvalı birkaç gün ard arda kraliçenin idrarı ile suladılar. Arpa ve buğday yeşerdiği için başarılı bir doğum olacak. Önce buğday yeşerdiği için de çocuğunuz kız olacak. Bana tam tersini söylemişlerdi. Hekimbaşı Pariyamaku dondu kaldı. Majesteleri başka bir muayene tekniğiyle karıştırıyorlar. O teknikte arpa ile has buğday kullanılır ve üzerleri toprakla örtülür. Sizin kalbinizden kraliçenin kalbine kadar giden tohumun çocuğun omurgasında ve kemiklerinde sağlıklı bir şekilde yerleşmiş olduğunu ummaktan başka şey kalmıyor. Sağlıklı bir sperm omurilik ile kemik iliklerinin mükemmel bir şekilde oluşmasını sağlayacaktır. Babanın çocuğun kemiklerini ve kirişlerini, annenin de bedenini ve kanını oluşturduğunu size hatırlatabilir miyim? Pariyamaku böyle saygın birine tıp dersi vermekten pek hoşnuttu. Kap'ın eski bir öğrencisinin fizyoloji bilgisinden kuşku mu duyuyorsunuz doktor? Asla kuşku duymadım majeste. Erken doğum tehlikesini önceden göremediniz mi? Benim bilimimin bir sınırı var majeste ve... Benim gücümün sınırı yoktur hekimbaşı ve ben sağlıklı bir doğum istiyorum. Majeste... Evet hekimbaşı. Sizin sağlığınıza da dikkat etmek gerekir. Henüz sizi muayene etme onuruna kavuşamadım. Benim görevlerimden biri de bu. Aklınızdan çıkarın bunu. Hastalık nedir bilmem ben. Kraliçe uyanır uyanmaz bana haber verin. Seremoni Doktor Pariyamaku'nun kralın çalışma odasına girmesine izin verdiği zaman güneş batıyordu. Doktor pek keyifsizdi. Kraliçe uyandı majeste. Ramses kalktı. Ama konuşun doktor. Ramses'i kolayca idare edebileceğini düşünen Pariyamaku, dik kafalı ve uyumsuz olan Seti'yi özlemle arar olmuştu. Ramses bir fırtınaydı ve en iyisi onun öfkesinden sakınmaktı. Kraliçe doğumhaneye götürüldü. Onu görmek istediğimi söylemiştim. Ebeler bir saniye bile kaybedilmemesi gerektiği kanısında olduklarını belirttiler. Ramses kamıştan kalemini öfkeyle kırdı. Şayet Nefertari ölecek olursa hükümdarlık edecek gücü bulabilecek miydi? Yaşam evinin uzun tünikler giymiş ve turkuaz kolyeler takmış 6 evesi doğumhaneye yürüyerek gitmesi için Nefertari'ye yardım ettiler. Doğumhane iyi havalandırılmış, çiçeklerle bezenmiş özel bir odaydı. Kraliçe de öteki Mısırlı kadınlar gibi çırılçıplak olacak, üzerine saz serilmiş taşların üzerine çömelecek ve doğumu gerçekleşecekti. Bu taşlar ömrü Tanrı Tot tarafından saptanan bebeğin alın yazısını simgeliyordu. Birinci ebe kraliçeyi belinden tutacak, ikinci ebe doğumun her anında gerekeni yapacak, üçüncüsü doğan bebeği tutacak, dördüncüsü bebeğin ilk bakımını yapacak, beşincisi süt annelik edecek ve altıncısı bebek ilk çığlığını atıncaya kadar kraliçeye 2 yaşam anahtarını sunacaktı. Tehlikenin farkında olan 6 ebe yine de son derece sakin görünüyorlardı. Nefertari'ye uzun uzun masaj yapan baş ebe, göbek altını lapa koymuş, karnına bir kuşak bağlamıştı. Acı vereceği belli olan doğumu çabuklaştırması gerektiğini düşünen başebe, vajinaya sakız ağacı reçinesi, soğan, süt, rezene ve tuz karışımından oluşmuş macunu koydu. Acıyı hafifletmek için ılık yağ ile karıştırmak ve doğum bölgesine sürülmek üzere ufalanmış kuru toprak hazırlanmıştı. 6 ebe de Nefertari'nin yapacağı doğumun uzun ve sonu belirsiz olduğunu biliyorlardı. İçlerinden biri, Tanrıça Hathor kraliçeye bir çocuk versin diye dua etti. Ve hiçbir hastalık ona bulaşmasın. Karanlıklardan sinsice gelen, yüzü arkasına dönük şeytan kaybolsun. Ey şeytan, bu çocuğu kucaklamayacaksın, onu uyutmayacaksın, ona zarar vermeyeceksin, onu alıp götürmeyeceksin. Ruhu gelsin ve onu canlandırsın. Ona hiç nazar değmesin, yıldızlar ondan yana olsun. Gece olunca kasılmalar sıklaştı. Kraliçenin sıkarken kendini yaralamaması için dişlerinin arasına bakla ezmesinden yapılmış bir macun koydular. Uyguladıkları yöntemden emin bir şekilde görevlerine konsantre olan ve acısını dindirmek için eski duaları okuyan altı ebe, Mısır kraliçesine hayat vermek için ellerinden geleni yaptılar. Ramses artık yerinde duramaz olmuştu. Doktor Pariamaku 10. kez göründüğü zaman kralın boğazına sarılacağını sandı. Nihayet bitti mi? Evet majeste. Nefertari nasıl? Kraliçe canlı ve sağlığı yerinde. Bir kızınız oldu. Çocuk da sağlıklı mı? Onun durumu biraz nazik. Ramses doktoru itti ve doğumhaneye doğru koştu. Ebe doğumhaneyi temizliyordu. Kraliçe ile kızım nerede? Sarayın bir odasında majeste. Gerçeği söyleyin. Çocuk çok zayıf. Onları görmek istiyorum. Nefertari yatışmıştı. Sevinç ve mutluluk saçıyordu. Ama bitkin olduğu için uyuyordu. Baş ebe ona yatıştırıcı bir şurup içirmişti. Bebek çok güzeldi. Nefertari ile Ramses'in kızı körpe gözlerindeki şaşkın ve meraklı bakışları ile mucizevi yaşamın tadını çıkarıyordu. Kral onu kollarına aldı. Harika bir çocuk bu. Neden korkuyorsunuz? Boynuna takmamız gereken muskanın kurdelesi koptu. Bu kötü bir belirti. Majeste, çok kötü bir belirti. Tahmininiz doğrulandı mı? Bir kadın kahin bekliyoruz. Birkaç dakika sonra beklenen kahin geldi ve altı ebeyle birlikte çocuğun çevresinde yedi hatorun çemberini oluşturdu. Bebeğin talihinin ne olacağını bulmak için düşüncelerini birleştirdiler. Meditasyonları her zamankinden çok daha uzun oldu. Kâhin hanım yüzünde üzüntülü bir ifadeyle gruptan ayrıldı ve krala doğru yürüdü. Şu an kesin bir şey söylemek için elverişli değil majeste. Bana ne gördüğünüzü söyleyin. Yanılabiliriz. Rica ederim açık yürekli olun. Bu çocuğun alın yazısı önümüzdeki 24 saat içinde belirlenecek. Kalbini kemiren şeytanları püskürtmenin çaresini bulamazsak kızınız önümüzdeki gece yaşamayacak. 42. Yüzünden kan fışkıran sağlıklı süt anne kralla kraliçenin kızlarını beslemekle görevlendirilmişti. Doktor Pariamaku keçi boynuzu ununun hoş kokusuna sahip olması gereken sütün muayenesini bizzat kendisi yapmıştı. Sütünü bollaştırmak için süt anne incir suyu içmiş, pişirildikten sonra ezilip yağla karıştırılmış sazan balığı omurgası yemişti. Bebeğin süt emmeyi reddetmesi süt anne ile doktoru çok üzmüştü. Başka bir süt anne denendi, sonuç değişmedi. Son çare olarak su aygırı biçimindeki bir kavanozda korunan üstün nitelikli sütü içirmek istediler. Ama başarılı olamadılar. Bebek bu sütü de emmedi. Doktor küçük hastanın dudaklarını hafifçe ıslattı. Bebeği nemli bir bezin içine sarmaya hazırlanırken Ramses kızını kollarına aldı. Onu nemli beze sarmak gerekir majeste. Sizin bilginiz yararsız. Benim gücüm onu hayatta tutacaktır. Kızını göğsüne bastıran kral Nefertari'nin başucuna gitti. Kraliçe yorgunluğuna rağmen sevinç ve mutluluk saçıyordu. Mutluyum, çok mutluyum. Yeterince korunmuş değil mi? Sen kendini nasıl hissediyorsun? Hiç endişen olmasın. Kızımızın adını düşündün mü? Bu annenin hakkıdır. Onun adı Amon'un göz bebeği anlamına gelen Merit Amon olsun. Ve senin yaptıracağın milyonlarca yılın tapınağını görsün. Onu dünyaya getirirken garip bir düşünce kafama takıldı. Bu tapınağı hiç gecikmeden kurmak gerekir Ramses. O seni kötülüklere karşı koruyan en mükemmel kale olacak. Onun içinde ikimiz güçlüklere karşı birlik olacağız. Bu dileğin gerçekleşecek. Neden çocuğumuzu göğsünde sıkıyorsun? Nefertari'nin bakışları öylesine parlak, öylesine güven doluydu ki Ramses gerçeği söylemekte zorlandı. Merit Amon rahatsız. Kraliçe doğruldu ve kralın bileğini tuttu. Rahatsızlığı nedir? Süt emmiyor ama onu iyi edeceğim. Yorgun düşen kraliçe ısrar etmedi. Daha önce bir çocuk kaybettim. Karanlık güçler kızımızı almak istiyorlar. Gece beni kemiriyor. Nefertari bayıldı. Ramses, ne sonuca vardınız diye sordu. Pariyamaku, kraliçe çok zayıf diye yanıtladı. Onu kurtaracak mısınız? Bilmiyorum majesti. Yaşasa bile artık çocuğu olmayacak. Yeni bir gebelik öldürücü olur. Kızımız? Hiçbir şey anlamıyorum. Şu anda öylesine sakin ki ebelerin varsayımı belki de doğrudur ama bana saçma görünüyor. Konuşun. Onlar büyüye inanıyorlar. Büyü mü? Hem de burada, benim sarayımda. Ben de bu düşüncenin inanılmaz olduğu kanısındayım. Yine de sarayın büyücülerini çağırmamız iyi olabilir. Ya sorum da onlardan biri ise? Hayır, olmaz. Bana tek bir şans kalıyor. Meritamon, Ramses'in güçlü kollarında uyumuştu. Sarayın içinde dedikodular hızla yayılıyordu. Bu dedikodulara göre Nefertari ikinci kez ölü çocuk doğurmuştu. Kendisi de ölmek üzereydi ve umutsuzluğa kapılan Ramses aklını kaçırmıştı. Şenar bu mükemmel haberlere pek inanmamakla birlikte ateş olmayan yerden duman çıkmayacağını düşünerek umutlanıyordu. Ablası Dolant'la birlikte saraya giden Şenar ağırbaşlı ve çok üzgün bir ifadeye büründü. Dolant çökmüş görünüyordu. Sevgili ablacığım, rol yapma yeteneğinin mükemmel olduğunu söylemeliyim. Bu olaylar beni allak bullak ediyor. Öyle olsa da Ramses'i de Nefertari'yi de sevmiyorsun. Bu çocuk sorumlu değil ki. Ne önemi var? Bakıyorum gene birden duygusal oldun. Şayet dedikodular doğruysa geleceğimiz aydınlanıyor demektir. Dolant onu aslında tedirgin eden şeyin Ofir'in başarılı büyüsü olduğunu Şener'e söylemeye cesaret edemiyordu. Kraliyet çiftinin kaderini kötü yöne çevirebilmesi, Libyalı büyücünün karanlık güçler üzerinde ender görülür bir etkisi olduğunu gösteriyordu. Her zamankinden daha solgun olan Ameni, Dolant ile Şener'i karşıladı. Şener, durum gereği kralın erkek kardeşiyle ablasını yanında görmek isteyeceğini düşündük, dedi. Üzgünüm, yalnız kalmak istiyor. Nefertari nasıl? Kraliçe dinleniyor. Dolant, ya bebek? Diye sordu. Doktor Pariyamaku bebeğin başucunda. Daha ayrıntılı bilgi veremez misiniz? Sabırlı olmak gerekiyor.